yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta deprem haftası. Deprem haftasında dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Doğal bir afet olan depreme karşı insanlar tarafından yapılan binaların dayanıklı olması ve can ve mal kaybı olmaması için alınacak tedbirler ve deprem haftası etkinliklerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan'da konuşacağız. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde hayatın sesleri sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Kalıbı dinlendirmek, molla kalsın, mürekkep yalamak, sabır taştı gibi deyimlerin ilginç hikayelerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Yıldızın hilaliyim, benim adım Türkiye. Yunus'um edebaliyim, benim adım Türkiye. Rollerine yoldaşım, mazlumlardır kardeşim. Ben eğilmeyen başım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum. Ne bittim ne yoruldum, benim adım Türkiye. Bende ulu emanet, bende manevi servet. Davam büyüktür elbet, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Depremleri konuşmak gerçekten o kadar aslında içimizde büyük bir yara açıyor ki. Çünkü her seferinde konuşuyoruz, ertesinde bir deprem gerçekleşiyor. Sonra konuştuklarımız sanki havada kalmış gibi bir kez daha konuşmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Bunu da yapmak zorundayız çünkü... Bir yayında örneğin bir konuyu tartışırken bir başka yayında başka bir konu yine aslında dönüp dolaşıp o deprem öncesi hazırlığa geliyor, dayanıyor. Ya da deprem sırasında ya da deprem sonrasında yapılması gerekenleri bir kez daha algılamamızı sağlıyor. En son Elazığ depremini yaşadık. Çok acı bir deprem ama ne yazık ki dediğimiz gibi ülkemiz deprem kuşağında. Yarın bir başka gün yeniden bir deprem olmayacağını kimse söyleyemez ne yazık ki. Dolayısıyla bu deprem yıllarca Türkiye topraklarında mecburen konuşulacak ve konuşulmaya devam edilecek. Bizim aslında önemli olan, asıl konuşmamız gereken, evet deprem var, böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ama bu gerçeği en aza indirmek ve hayati tehlikesi olmadan yaşamak için neler yapabiliriz? Sanıyorum en önemli kısmı bu olsa gerek.
Tabii şimdi öncelikle programımızda Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yakınlarına başsağlığı ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız vardı, hala tedavi görenler, taburcu olanlar, onlara da çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle büyük acılar yaşamayız. İnşallah. Ama çok güzel özetlediniz. Aslında deprem bilinci tekil, her depremden sonra hatırladığımız bir bilinç olduğu sürece hiçbir zaman tam hazırlıklı olamayız. Evet. Biz bunu eğitimimizde, deprem mühendisliği eğitiminde her ne kadar teknik bilgi vermekle sorumlu olsak da aslında vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, halkımıza, yetiştirdiğimiz mühendislerimize, dolayısıyla tüm eğitimden farklı kesimlere şu mesajı vermeliyiz. Biz bir deprem kuşağındayız. Etrafımızda aktif faylar var. Şu anda bulunduğumuz şehir itibariyle mesela çok aktif bir fay kuşağında değiliz. Ama birazdan konuşacağımız işte şiddet, dağılım özellikleri nedeniyle burada da çok kendimizde olmalıyız. Her zaman bilincinde olmalıyız depremin. Dolayısıyla o eğitimler sürekli olmalı. Yani her depremde hatırlarsak ve her seferinde unutursak hiçbir zaman ilerleyemeyiz. Evet, şimdi evet, şöyle bir durum var. Evet, Elazığ'daydık biz de. Size az önce bahsediyordum. Depremden sonra gözlemler yapmaya gittik. İlk başta hemen ertesinde gitmemeye çalışıyoruz. Çünkü ne olursa olsun biz insani yardım ekibi değiliz. Oradaki vatandaşlarımızın çok daha farklı yardımlara ihtiyacı var. Evet, biz evet. Birkaç gün sonra ortam biraz daha sakinleştiğinde orada oluyoruz. Ve orada yapısal gözlemler yapıyoruz. İşte faya bakıyoruz varsa, zemine bakıyoruz. Yıkılan ağır hasarlı, yıkılan yapılara bakıyoruz. Hiçbir şey olmayan yapılarımız var. Onlara ayakta durmuşlar, onlara bakıyoruz. Bunların hepsini bir deprem bölgesinde görmek mümkün. Bunlardan birer rapor çıkarıyoruz ve o raporları dağıtıyoruz. Örneğin biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi ve Deprem Çalışmaları Bölümü olarak bu raporları her sene duyuruyoruz mutlaka. O raporlardan düzenli bilgiler alınabilir. Her bir depremin kendi spesifik özellikleri olduğu gibi genel bilgiler de veriyoruz. Elazığ depremiyle ilgili dilerseniz biraz konuşalım mesela.
Tabii lütfen. Hani o evet. Raporu bizimle de paylaşır mısınız? Tabii kısa
tabii,
bir şekilde.
Tabii. O raporlar genelde hem İngilizce hem Türkçe evet. Web sayfamızda paylaşılıyor. Burada çok kısa özetleyelim. Deprem, Elazığ depremi biliyorsunuz 24 Ocak 2020 Cuma akşam saatlerinde meydana geldi. Ve biz gerçekten depremin büyüklüğü 6.8 civarında hesaplandı. Depremin bu moment magnitüdü, moment büyüklüğü yani açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Tek bir değerdir. O depremin enerjisel büyüklüğü 6.8 olarak hesaplandı. Daha sonra derinliği yaklaşık 8 kilometreydi. Bu değerler bizim için önemli. Çünkü ilk anda nasıl bir depremle karşı karşıyayız bunları anlamaya çalışıyoruz. Üzerinde olduğu fay zonu hatırlarsınız 2010 yılında maalesef yine bir deprem yaşadı Elazığ. Elazığ Kovancılar depremi olarak geçti. O bölgenin biraz daha güneybatısında aynı fayın farklı bir segmanı üzerinde oldu ve bizim sol yanal atım dediğimiz bir faylanma türüdür. Şimdi genelde bizim vatandaşlarımız Anadolu bir yakasında hep Kuzey Anadolu fay hattını duyarlar. Siz de duymuşsunuzdur. Evet. Daha kuzeyden evet. Giden işte Erzincan 39 depreminden başlayarak batıya doğru kuzeyde evet, olan
Gölcük'te,
depremlerimiz.
Sonrasında
evet, Kocaeli, Düzce bütün o depremler oradadır. şu anda olan fay, ortaya çıkan kırığın olduğu fay aslında Doğu Anadolu fay zonu. Biraz daha az bildiğimiz. Az bildiğimiz derken bilimsel olarak az çalışılmış değil. Ama daha kesik kesik depremler üreten bir fay zonudur. Fakat bunun da ne kadar yıkıcı olabileceğini görmüş olduk Elazığ'da. Elazığ il merkezine de uğradık. Ama ben ilgilendiğim konular gereği takımımızla beraber Sivrice civarındaki köylere gittik. Çünkü genelde tüm ekipler il merkezlerinde oluyor. Bakın burada da böyle bir işin insaniyet tarafı da var. Köylerimizdeki ilgi biraz daha az oluyor. Biz aksine köy bölgelerine gittik ve oradaki fay üzerindeki yaklaşık 8-9 ayrı köyde incelemeler yaptık. Orada gördüklerimizden gerçekten şunu anladık. Depreme uygun tasarlanmış yapılarda hiçbir çatlak olmadan bile atlatıldığı olmuş. Çok az hasar var. Bunlar bizim kabul edebildiğimiz hasarlar.
Sıva kırığı filan
evet,
gibi
tabii,
değil mi?
Evet, sıva çatlakları. Böyle evet. Çok kılcal çatlaklar. Onların bir kısmını hatta soruyoruz. Bunlar önceden de olabilir. Bakın belki hafif bir zemin problemi nedeniyle. Hakikaten bir kısmı önceden de var. Ama diğer taraftan böyle lokalize olmuş, bölgesel, tekil tekil yıkılmış yapılar var. Onları da anlıyorsunuz ki o yapıda bir problem var aslında. Yeteri kadar yanal dayanımı yok. Daha önce de konuşmuştuk. Deprem yükü çoğunlukla yapılar üzerinde yatay yönde bir etki eden yüktür. Üç yönde gelir. İki yatay yük, bir düşey yön. Ama daha çok yatay yön kritiktir. Çünkü düşünün evlerimiz, genel yapılarımız hep ağırlık taşımak üzerine tasarlanmış. Deprem ise yandan gelen bir kuvvet. Evet. Eğer bu dayanım yoksa o yapılar gerçekten hasar görmüştü. Biz burada harita üzerinde de hangi köylerde ne kadar hasar var onları haritalandırdık. Ve bir kez daha maalesef yapısal kusurların çok önemli olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Çevrim Taş Köyü'ne gittik. Duymuşsunuzdur. Depremin dış merkezi maalesef can kaybının da olduğu bir köy. Çevrim Taş Köyü'nde aynı köyün farklı yerlerindeki yerleşimlerde mesela birisi daha yakın oradaki baraj sularına, diğeri daha yukarıda. Topografyanın etkili olduğunu da gördük. Daha aşağıdaki yapılar tamamen yıkılmışken yukarıdakiler daha az hasarla atlatmıştı. Bu da bize dedi ki depremin merkezinde bile yapınızın yeri, konumu, doğrultusu, faya göre seçtiğiniz mekan bunların hepsi çok önem taşıyor.
O kayalık yüzeyi de etkiliyor muhakkak.
Kayalık yüzeydeydi. Evet, topografi işte evet. Daha yüksek, daha kayalık alan. Diğer taraftan daha yumuşak, daha alüvyon yer. Ve fayın da aslında bulunduğu, tam yüzey kırığının bulunduğu yerde o köydeydi. Bir kere daha anladık aslında ve raporumuzda bunu ifade ettik ki depreme uygun tasarımlar yaparsak hakikaten bizim artık için, ülkemiz için artık bir problem olmayacaktır. Ama o günleri görmek için sabırla bekliyoruz.
Evet, zaten aslında hep Türkiye ile Japonya karşılaştırılır değil mi? Tam da bu evet. Noktada aynı hatta daha büyük 7'nin üzerinde büyüklükteki depremler Japonya'da oluyor. Neden orada ölen olmuyor ama Türkiye'de oluyor? Çünkü aslında doğrudan doğruya sizin de ifade ettiğiniz gibi yapısal. O kerpiç yapılar en çok yıkılıyor. Çünkü yine çok yeni Türkiye merkezde olmadığı halde İran'da gerçekleşen deprem nedeniyle Vanbaşkale'de hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bir deprem ne kadarlık bir yüzeyi etkiliyor da hani başka Türkiye sınırının dışında bir ülkede meydana gelen deprem Vanbaşkale'deki insan kaybına sebebiyet verebiliyor?
Evet, aslında bu çok güzel bir soru. Bunu biz öğrencilerimizle de bu hafta içerisinde çok benzer bir konuyu tartıştık. Şimdi şöyle açıklayayım size. Depremin büyüklüğü yani aslında M ve W harfleriyle ölçülen moment büyüklüğü, evet. Enerji ölçüsü. O bize ilk anda depremin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ama depremin de şiddeti vardır. Şiddet ile ise hissedilen salınımdır, titreşimlerdir. Yapıların nasıl davranacağı aslında biraz da şiddet değerleriyle ortaya çıkar. Örneğin çok güzel bir örnek verdiniz. Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor ama hiç kimse de hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar dışarı bile çıkmıyorlar çoğu zaman. Yapılar
sallanır geçer.
Evet, demek ki neymiş? Büyüklüğü fazla ama şiddeti az. Hasar verme özelliği az. Çünkü yapılar ona göre güvenli. İnsanlarda bir deprem bilinci var. İşte pencerelere koşmuyorlar. Merdiven boşlukları çok tehlikeli. Oralara yanaşmıyorlar. Ama bizde maalesef o bilinç yok. Şimdi sorunuza geri dönersek oluşturmaya çalışıyoruz o bilinç diyelim. Evet. Sorunuza geri dönersek aslında o deprem sınırımıza çok yakın. Yani sözünü ettiğimiz Başkale köyüne 10 kilometre, 15 kilometre civarında bir merkez üstünde olduğu tahmin ediliyor. Çünkü veriler hala ters çözümlerle doğrulanmaya çalışılıyor. O kadar bölgede eğer yapılarınızı çok iyi tasarlamazsanız, az önce dediğiniz gibi özellikle kerpiç yapılarda problem olursa maalesef yıkımlar ve can kayıpları gerçekleşmesi mümkün. Biz zaten hep söylüyoruz, bulunduğunuz bölgenin depremselliği önemli ama yapınız çok daha önemli. Yoksa uzak bir yerden yüzey dalgaları çok uzak mesafelere giderken sizin burada yapınız sağlam değilse, mühendislik hizmeti almamışsa aslında zarar verebilir. O yüzden diyorum, bir deprem bölgesinde değilim deyip hiçbir zaman yapımızla, oturduğumuz evlerle ilgilenmiyor olmamız doğru değil. Her zaman bir bakacağız. Ben mühendislik hizmeti alan bir yerde miyim? Değilsem neler yapabilirim diye hep aklımızın bir köşesinde olması gerekiyor.
Evet, her zaman oturduğumuz evin tabii depreme dayanıklı olup olmadığını seçemiyoruz. Belki başka sebeplerden, işte iş yerimize yakınlık olabilir bu sebeplerden biri. Çocuklarımızın okuluna yakınlık tabii. olabilir. Mecburen o ilde yaşamak zorunda olabiliriz. Örneğin işte tabii. Elazığ'da yaşamak zorunda olanlar ya da ne bileyim Düzce'de yaşamak zorunda olanlar. İstanbul'da hatta yaşamak tabii. durumunda olanlar. Yani yeri bir şekilde kendimiz başka nedenlerden dolayı belirliyoruz. Ama o binaları belirlerken şimdi biraz bilinçten bahsettiniz. O bilincin yaygınlaştırılmasından bahsettiniz. O bilincin yaygınlaştırılmasını nasıl sağlayabilir uzmanlar? O toplumdaki afet hazırlık bilincini yaygınlaştırmak için neler yapılması gerekir?
Evet, aslında bu çok yerinde bir soru. Belki hani hazır medyadayken medyanın gücünde buradan evet. biraz bahsedebiliriz. Şimdi çoğunlukla şöyle oluyor. Deprem olduktan sonra halkımızın can kaybı olmazsa elbette, olursa başka türlü dertler peşindeyiz ama genelde orta şiddette bir depremden sonra tekrarlayacak mı gibi bir kaygımız var. Tabii. Ve nereye gidelim, nerede toplanalım, evimize geri girelim mi? Şimdi burada deprem bilinci işin içine giriyor. Çünkü aslında tüm medya depremlerden sonra hepimiz kendi aramızda konuşurken bile bir sonraki adıma hep dış faktöre odaklanıyoruz. Tekrar deprem olacak mı? Oysa biz daha önceden deprem olmadan olursa ne yapmalıyız? Yanımızda ne olmalı? Evimizde bir hazırlık var mı? Bir plan var mı? Biz aslında evimizin kaç yıllık olduğunu, yapısal sistemini, işte zeminimizin iyi olup olmadığını biliyor muyuz gibi bir takım soruları kendimize önceden sormuş olmamız lazım. Bizim belki birazcık toplumsal olarak gelişmemiz gereken taraf, biz afet başımıza gelince hatırlıyoruz. Olmadan önce hazırlıklı olmak, az önce verdiğiniz Japonya örneği mesela, insanlar gece deprem olduğunda 6.30-7 uyanıyorlar tabii sarsıntıda, su içip uykularına devam ediyorlar. İşte bunu birazcık yaygınlaştırmamız lazım. Kendine, yapıya ve zemine, o bilgiye bir güvenme duygusu. Bunu nasıl yapabiliriz? Eskiden bütün teknik bilgilerimiz sosyal medya ve internet kullanımı bu kadar yaygın değilken daha kapalıydı. Ama şimdi kişiler aslında bakabilirler. Evleri deprem bölgelemesi açısından, deprem tehlikesi açısından diyelim. Çünkü bölgelemeyi artık tehlikeye çevirdik yeni haritada. Hı hı. Hangi noktada tehlikeli? Yani ne kadar imbeler alıyor? Hangi faylara yakın?
O bilgileri hangi siteden edinebilirler?
Aslında AFAD'dan edinebilirler. Son Türkiye deprem haritamız AFAD web sayfasında vardır. Yönetmeliğimiz de vardır. Tabii burada şöyle bir kritik durum var. Bir risk var. Teknik bilgimiz olmadan acaba onları doğru anlar mıyız? Ama bu konuda da işte eğitimler işin içine giriyor. Yani sizden kimse, o işi yapması gereken inşaat mühendisleri ve deprem mühendisleri var. O işi yapması gereken uzmanlar var. Kimse sizden bunları bilip
mühendislik bilimini anlayıp
beklemez. Ama en azından neredesiniz? Jeolojik haritada ilginiz varsa, zemin olarak neredesiniz? En yakın faylar nelerdir? Şimdi bazı vatandaşlarımız var, depremden sonra dışarı çıkıp herhalde şu fay kırıldı diyorlar. Biz şaşırıyoruz ama demek ki çalışmışlar, evet, bakmışlar. Evet. Bilmekte hiçbir zarar yok. Bunları en azından sağlayabiliriz. Ama biz vatandaşımızdan işte bana şu kadar yatay yönde ivme gelir, bu kadar kuvvet gelir.
Onu zaten beklemiyoruz.
Ama yapılan sempozyumlara, İşte özellikle afet yönetimiyle ilgili olan faaliyetlere, konferanslara, bunları üniversiteler yapıyor, dernekler yapıyor, sivil toplum kuruluşları yapıyor. Bunlara katılmalarında fayda var ve bunlar maalesef unutuluyor. Yani işte hatırlıyoruz, deprem haftası, büyük bir deprem oluyor. Can kayıpları yaşıyoruz. Bazen büyük hasarlar alıyoruz. Ama sonra tekrar unutuyoruz. Ne zaman ki unutmayacağız, deprem bizim gündemimizde sürekli olacak ve korkmadan gündemimizde yer alacak, biz aslında o zaman gerçekten güvenli bir deprem ülkesi olacağız.
Az önce dediğimi tekrar müsaadenizle sormak istiyorum. Hani yaşadığımız yeri kendimiz belirleyemiyoruz. Hani hasbelkader bir binayı kiralıyoruz ya da işte satın alıyoruz, oturuyoruz. Evet, oturduktan sonra belki bir bakayım eğer bu benim içinde bulunduğum bina depreme dayanıklı bir bölgede mi yer alıyor diye. Fakat o anda örneğin depreme dayanıklı bir bölgede olmadığını fark ediyoruz. Bu aşamadan sonra yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani o evden çıkıp başka bir eve mi taşınmalıyız? O şehri terk edip başka bir şehirde mi yaşamalıyız? Yani var mı o noktada yapılabilecekler?
Yani şöyle, var tabii. Buna sorunuzu unutmadan hemen yanda bir bilgi vererek başlayacağım. Elazığ'daki Çevrimtaş köyünde, dağın en tepesinde, o tepede bir fayında geçtiği noktada biz bir takım harabeler gördük. Bunlar nedir diye sorduğumuzda köylüler dediler ki bize, hocam burası 1800'lerdeki şu depremden önce işte dedemin dedesinin dedesi taşınmış. Burası işte diğer deprem, 1900'lerin başı. Anladık ki zaten vatandaşımız, o kadar da güzel manzara, o kadar güzel bir memleket ki, vatandaşımız yaşadığı yeri bırakmak istemiyor. Zaten neden bıraksın? Evet. Faya çok yakın olsa bile. İnsanlar dolayısıyla yaşamlarını kurdukları yerden ayrılmak, başka yerlere gitmek zorunda değiller. Ama bir takım yetkili kuruluşlar ve firmalar var. Bunlar bakanlık onaylı çoğunlukla. Onlara bir risk tespiti yaptırılabilir. Daha sonra duruma göre, acaba bu yapı kentsel dönüşüme girer mi, girmez mi, güçlendirilir mi diye oradan bir hareket edebilir. Bunun için de üniversiteler işin içine girebilir. Yine bahsettiğim deprem dernekleri, inşaat mühendisleri odaları doğru yollara halkımızı iletecektir. Birçok şehrimizde de zaten deprem dernekleri, hemen hemen her yerde inşaat mühendisliği bölümleri. Evet.
Siz de Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği'nin genel sekreterisiniz. Bu tür çalışmalar yapıyorsunuz,
yapıyoruz
değil mi?
Yapıyoruz tabii. Biz Deprem Mühendisliği Derneğimiz olarak aslında 2011 yılından bu yana aktif olarak hem meslek içi olgunlaşmayı hem de vatandaşlarımıza her türlü bilgilendirme, konferans, sempozyum, bazen telefonla soru cevap, çünkü doğru yönlendirmeniz çok önemli. Bazen e-postayla
tabii
görüşmeler.
Ücretsiz olarak
tabii,
değil mi?
Tabii tabii, tamamen ücretsiz bunlar. Derneğimiz zaten bir kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Dolayısıyla bu tip faaliyetlerin hepsine açığız. Yaptığımız sempozyumları da, eğitimleri de her zaman duyuruyoruz. Ve istiyoruz ki özellikle sadece konuyla ilgili olan kişiler değil, hepimiz bu bilgiyi yayalım ve öğrenelim. Tabii hepimizin bilgilenme gereksinim, ihtiyaç ve seviyesi farklı. Yani evet, hepimiz bir inşaat mühendisliği yapmak, bilmek zorunda değiliz ama minimum deprem bilgisine bence sahip olmalıyız. Özellikle afetlerden sonraki nasıl yöneteceğimiz. Çünkü evinizde bile bir afet yönetimi yapmak zorundasınız. Deprem oldu, hiçbir şey yıkılmadı, her şey yolunda. Evin bireylerine bakacaksınız. İşte taşıyıcı elemanlara bakacaksınız. Pencerelerden uzak duracaksınız. Binayı işte bir noktada terk etmeniz gerekecek titreşim durduktan sonra. Bütün bunlar bile bir plan gerektirir. Geri gelecek misiniz yoksa başka nerede konaklayacaksınız? Ne yenip içecek? Bunların hepsi birer eğitim sonucu, bilgi sonucu. Bizler de kendimizi sürekli eğitiyoruz, inanın. Başka bölgelerde, başka depremlerde, başka ülkelerde olan bütün afetlerde bizler de bir şeyler öğreniyoruz ve derneğimiz sayesinde düzenli olarak vatandaşlarımıza bilgi vermeye çalışıyoruz.
Evet, aslında en çok korkulanlardan biri de şu artçı depremler. Evet. Neden oluyor? Artçı
evet,
deprem hani o enerjiden bahsettiniz. Enerji hani o depremde boşalmıyor mu? Yeniden bir kez daha tekrarlıyor. Evet. Belki daha tabii düşük seviyelerde
evet,
ama.
Bu da çok güzel bir soru. Şimdi artçı depremler tam olarak fay yırtıldıktan sonra benzer bölgede açığa çıkan diğer yırtılmalardır. Ve çoğunlukla nadiren, bakın Başkale'de 5.9, 5.9 iki tane oldu. Nadiren öyle aynı büyüklüklerde olurlar. Genelde daha az büyüktürler ve faydaki enerjinin komple aslında yırtılmaya devam ederek o fayın enerjisinin boşalması üzerine kurular. Artçılar bizi şöyle korkuturlar mühendis olarak. Tabii halkımız için psikolojik büyük bir baskı.
Tabii. Evine giremiyor. Tabii ki, hadi ya tekrar olur diye
ki,
korkuyor.
Tabii ki yeni çıkmışsınız depremden. Evet. Özellikle yaralı varsa, Allah korusun can kaybı varsa çok büyük psikolojik baskı. Ama bizim için de şöyle bir korku vardır. Yapılar yorulur. Yorulma da yapıda birazcık stres birikimi. Yani birinci büyük depremden sonra yapıda yorulma varsa bir küçük artçı depremde de yapıya zarar verebilir. Bizim açımızdan da korkutucu olan şey budur. Hı hı. O yüzden çok hasarlı yapılarda belli bir süre bulunmamak gerekli büyük depremlerden sonra. Nitekim bu 2011 yılında Van'da biliyorsunuz ikinci bir deprem olmuştu birinciden sonra. Evet. Can kaybı yaşamıştık. Ona da çok üzülmüştük. Ve o zaman şunu anlamıştık. Yapılarda yorulmalar var, belli stres birikimleri var. Zaten hasar görüyorsanız orada büyük hasar görüyorsanız orada bulunmamanız gerekir.
Hatta hatırlıyorum bu Elazığ depreminde eşyaları içeride kaldı. Hani kimliği, çantası kaldı ama evet. Binaya girilmesine kesinlikle izin verilmedi. Evet. Öyle bir durumda da insan gerçekten çok kötü bir durumda kalıyor. Hani tabii ki Allah can kaybı vermesin. Hani cana geleceğine bala gelsin hiç. İnsan o anda onu görmüyor ama yine de hani o kimliği işte çantası hanımefendinin ya da özel eşyaları onu da almak istiyor. Tabii. Ama o noktada yapılabilecek hiçbir şey ne yazık ki olmuyor.
Maalesef.
Bu noktada gerçekten hani Allah depremleri büyük depremleri inşallah yaşatmasın. İnşallah. Ama yine de bilelim ki Türkiye deprem bölgesinde olan bir ülke ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yalnızca depremler olduktan sonra değil her an her dakika sizin gibi değerli uzmanlar da aslında bu konuların tartışılıp, konuşulup, bilgi edinilip öğrenilmesi gerekiyor. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin çalışmaları takip edilebilir. Türkiye Deprem Mühendisi Derneği'nin sizin düzenli olarak o çalışmaları takip edilebilir. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi sempozyumlarla, eğitici, o bilgilendirici çalışmalarla da o bilgiye halkımız ulaşabilir. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bir daha depremin olmaması temennisiyle sonlandıralım biz de bu bölümü. Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan stüdyo konuğumuzdu. 1-7 Mart tarihleri arasında deprem haftası olarak değerlendiriliyor. Sanıyorum deprem haftasının da en önemli etkinliklerinden biri halkın bilinçlendirilmesi olsa gerek. Biz de bu anlamda değerli konuğumuzu stüdyomuzda konuk ettik ve deprem üzerine konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden. Parmaklarımın üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim. Sandığın acılar telaya atar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dal gibi patlar giderim. Bozar mı sandığın acılar telaya atar giderim. Kurşun gibi. kaybetsen bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazından söker giderim. Ben ağlayamam bilirsin, yüzümü döker giderim. Köpeklerimden, kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Dua etmem, üzülmem, kafama sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bugün yine deyimlerden gideceğiz. Evet. Deyimlerin hikayeleri, ama bu sefer deyimleri çok kullanıyoruz. Ama acaba gerçekten o hikayenin detayını biliyor muyuz? Ben kendime sordum ama gerçekten bilmiyormuşum. Bakın mesela bir tanesi kalıbı dinlendirmek.
Çok kullanılmıyor. Şöyle nasıl söyleyelim? En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bir kişi vefat ettiği zaman... O kişiyle yakın olsanız da olmasanız da, bir takım eksiklerini, kusurlarını biliyor olsanız da, hatta pek haz etmeseniz, sevmeseniz de vefatından sonra Allah rahmet eylesin dersiniz.
Evet.
Fakat geçmişte özellikle fetvalarda yer alan bir deyim bu, onu da söyleyelim. Bir kişi yaptığı kötülüklerle halkın vicdanını rahatsız edecek ölçüde, nasıl söyleyelim, hayırsızsa ve halk tarafından fetvalara geçme sebebi bu aslında, böyle bir cenaze olduğu için çok eziyet ettiğinden birilerine ve ciddi kötülüklerle, şimdi söylemeyelim dinleyicilerimizin daha da rahatsız olmaması için, bir kadının açıklaması var önde, yaptıkları anlatılıyor, neler yaptığı. Bu kişi vefat ettiği zaman halk cenazesine katılmamış ve cenazeyi kaldırmak için de hiç kimse gönüllü olmamış. Böyle bir durumda tabii bir takım sorunlar var, kaldırılması gerek. Dönemin işte fetva makamı da şöyle bir fetvada bulunmuş. Kendisi, kendisine rahmet okumama hakkınız vardır, bir takım açıklamalar yapıyor. İşte vefat eden kişinin kötülükleri de herkesce malumdur, Türkçe'ye kabaca çevirecek olursak. Ancak bizim de vazifelerimiz vardır. Kalıbı dinlendirmesine müsaade edilsin diye bir fetva var. Birkaç fetva var ama özellikle bir tanesi çok ünlü. Oradan alınmış ve gelen bir deyim. Çok kullanılmıyor. Zaman zaman yanlış kullanıldığına ben şahit oldum. Örneğin işte aklım çok meşgul ama ben kalıbı dinlendiriyorum gibi.
Yani beden gibi kullanılıyor.
Bedeni dinlendiriyorum gibi. Hani ama yine de aklım hala bir şeyle meşgul ya da üzgün gibi. O yanlış kullanımı hemen söyleyelim, eğer varsa öyle kullanan.
Uyumuyorum ama gözlerimi dinlendiriyorum.
Gibi. Aslında tam karşılığı budur. Allah rahmet eylesin diyemediğiniz kişiye, özellikle de diyebilecekken diyemediğiniz, hani zaman zaman, çünkü dinleyicilerimiz açısından şöyle bir şey de söylemek lazım. Hani dini farklılıklardan dolayı bir takım sözcüklerin kullanıp kullanılamayacağına dair görüşler var. Tabii ki ben hani rahmete sınır çizebilecek haşa öyle bir yetkiye sahip değilim. Dolayısıyla onları ehline teslim edelim. Fakat bazen kendi içinizden gelmeyebilir. O kişinin yaptığı bir eziyeti biliyorsunuzdur. Bizim televizyon haberlerinde zaman zaman karşılaştığımız durumlar olabiliyor. İşte kadın cinayetlerinde şahit olabiliyoruz. Kime evlatların ne kadar mağdur edildiğine dair, ne kadar eziyet gördüklerine dair haberlere şahidiz. Böyle bir durumda bir vefat söz konusuysa, suçlu kişinin vefatı söz konusuysa, eski usul, rahmet dileyemiyorsa, içinden gelmiyorsa, bunu kalben diyemiyorsa, dili varmıyorsa, o zaman bu ifadeyi kullanıyor. Hmm. Kalıbı dinlendirmek. Sorulduğunda da işte falanca kişi nerede ya da ne oldu o kişi diye sorulduğunda da kalıbını dinlendiriyor diyoruz. Yani rahmete kavuştu, Allah rahmet eylesin, vefat etti falan gibi bir ifade yerine kalıbı dinlendirmek ifadesini kullanıyorlar. Şu anda çok kullanılan bir deyim değil ama bence zaman zaman ihtiyaç duyulan bir deyim. Çünkü bazen içinizden gelen sözü kabaca söylememek adına susuyorsunuz ve bu bir dil yetersizliğine neden oluyor. İletişim açısından da böyle. Bir deyimden yararlanarak kendi görüşünüzü dile getirebilme hakkınız mevcut orada. Tabii. Gerisi tabii ki kişinin inancına, imanına kalmış. Ancak yine de zaman zaman söyleyebilirsiniz. Yani hani bu da bir kalıbı dinlendiremedi demek mümkün.
Gerçi
kabaca söylersek.
Kullanıldığında da karşı tarafın da anlaması gerekiyor. Eğer tabii, gerçekten tabii bedenini dinlendirmek gibi algılıyorsa.
Yanlış kullanımına öğrencilerimizle karşılaştım ben. Yöresel bir kullanım sanıyorum. Yani işte kafamız çok meşgul ama yine de dinlenmeye çalışıyoruz. İşte tatile gittik ama dinlenemedik gibisine kullanılıyor ama yok, karşılığı var, Osmanlıca metinlerde de var. Bu bir ağır bir söz.
Ciddi ve tam
hakarete varabilir yani. Ağır bir söz, çok ağır bir söz. Ama şunu söylemek gerek, doğru ifade edebilirsem. Tabii ki belli durumlarda susmak en hakikisi, en sağlamı. Ancak konuşmak eğer engellenemez bir durumdaysa, tarzınızı ve tavrınızı kendinize yakışan ifadelerle göstermek de en iyisi. Çünkü çok kullanılan, gelişi güzel, belki sizin kendi içinizde sindiremediğiniz bir sözcüğü o anda kendi duygusallığınıza yenilerek kullanmaktansa, var olan hazineyi değerlendirip bir takım deyimleri harekete geçirmek çok daha doğrusu gibi geliyor.
Bir başkasıyla devam edelim.
Tabii sabır taştı diyoruz zaman zaman ama aslında orada dile getirilmeyen bir çanak sözcüğü var. Sabır çanağı taştı diye. Bu bir halk hikayesi. Biz bir benzerini çok sık kullanıyoruz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye. Fakat sabır taştığının halk hikayesindeki karşılığı şu. Bir kız evlat var ve Anadolu ifadesiyle söylersek bir besleme, yani zengince bir konağın bakım için yarı evlat edindiği bir kız evlat bu. Fakat konak sakinleri biraz hoyrat ve adaletsizler ve kız çocuğu çok eziyet görüyor. Ve bu eziyetler sonucunda da kendi köşesinde ağlayarak kendini teselli etmeye çalışıyor. Fakat bir gece bir rüya görüyor ve rüyasında Hazreti Eyüp'le karşılaşıyor. Eyüp peygamber, bildiğiniz üzere Eyüp sabrından da gelebileceği gibi. O kapının ehli ve bu kız çocuğuna diyor ki madem ki bu kadar ağlıyorsun, kız çocuğu soruyor ne yapabilirim ben? Madem ki bu kadar ağlıyorsun, benim sana tavsiyem bir çanak edin ve gözyaşını çanakta biriktir. Ne kadar sabredebildiğini görürsün. Ve kız çocuğu da sabredebilmek için bunu yapıyor. Hikaye odur ki bir müddet geçtikten sonra kızın gözyaşlarından o çanak doluyor ve taşıyor. Evin ahalisi de o taşmanın olduğu gün, taşmadan hemen önce kızı oldukça azarlayarak ve rencide ederek bir düğüne gideceklerini söylüyorlar. Bir uzun yola çıkacaklarını söylüyorlar ve kıza da bir takım hakaretlerde bulunuyorlar. İşte hırsızlık yapma, işte şunu şöyle yapma, bizim oturduğumuz koltuğa oturma gibi. Kız çok üzüldüğü için hane halkı yola çıkar çıkmaz ağlamaya başlıyor. Fakat çanak dolmuş artık ve taşıyor. Ve yolda başlarına gelmedik şey kalmıyor. Ve sonunda hayatlarından oluyorlar. Rivayet odur ki çanağı taşırmamak esas. Yani hayat bu. Hepimiz eğrimiz var, doğrumuz var. Yanlış şeyler ve doğru şeyler yapabiliyoruz zaman zaman. Fakat çanağı taşırmamakta, sabrı taşırmamakta fayda var. Biz genellikle şu anlamda kullanıyoruz. Benim sabrım taştı, artık istediğimi yapabilirim gibi. Fakat deyimin kökenine ve dayandığı hikayeye baktığınız zaman sabrınız taştığında sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan sorun çözülecek gibi bir düşünce var. Yani benim sabrım taştı, işte komşum araba park ettiğimde sürekli benim arabamın önüne park ediyor. Benim sabrım taştı, ben o komşuyla gideyim de şöyle bir sertçe haddini bildireyim gibi bir durum değil. Deyimin aslı.
O komşunun fark edip arabayı bir daha çekmemesi gerekiyor.
Sabır yani sabrettiğiniz süre boyunca aslında bunu dile getirebilirsiniz. Sabır eylemli bir şey. Hareketsizliği çağrıştıran bir şey değil aslında. Sabır eylemli bir durum. Sabrettiğiniz sürece belki bazı şeyleri dile getirebilirsiniz ama sabrınız taştığı zaman artık dile getirmeyeceksiniz. Hani tabir uygun olursa bir üst mahkemeye taşıyorsunuz durumu gibi bir hal var. Sabır çanağı taştı. Çanağı atmışız biz zaman içerisinde. Bu bir hikaye aslında, evet, halk hikayesi. Ama sabrımız taştı.
Çok anlamlı bir hikayeymiş ama gerçekten.
Sabrımız taştı, hala söylüyoruz. Sanki içimizde sabır ile ilgili bir depo var ve o depo sabretti sonunda taştı gibi bir hayal dünyası var ama tam tersi aslında şöyle bir durum var. Sabırdan dolayı yaptığınız bir takım eylemler var. Ve siz bu eylemleri tekrar ediyorsunuz ama bir yerde artık eyleme geçemeyecek kadar
dolmuş
oluyorsunuz, o her neyse. Ondan sonrası dediğim gibi bir üst mahkemeye havale durumu. Yani sabrım taştığında ben gidip fevri hareketlerde bulunacağım değil, tam tersine sabrım taştığında artık ben bile senin için bir şey yapamam dediğiniz durum.
Allah'a havale ediyorum gibi, evet, bir şey, evet, oluyor, evet, biraz değil mi?
Evet, hatta sizin havale etmeniz bile gerekmiyor. Yani kendinizden o kadar emin olmanız gerekiyor.
Genelde ama şöyle kullanırız. Bak, benim sabrımı taşırma. Yani hani sen, benim bir sabır çanağım var içimde, sizin o depo diye ifade, evet, ettiniz. Bir çanağım var, o çanağımın dolmasına sebep olma diyoruz. Evet. Yani evet, aslında orada ona bir göz daha da veriliyor çaktırmadan.
İşte kökenine baktığınız zaman davranış modeli açısından bir fark var. Bizim kullandığımız, biraz önce de söylediğim, evet, gibi, evet, evet, bir haznemiz var sabırla ilgili. Bu taşıyor, taştığı zaman artık ben kendimi kontrol edemeyeceğim gibi. Tam tersine aslında hikayesine baktığınızda, deyimin hikayesine baktığınızda doğan anlam şöyle bir şey. Sizin sabır çanağınız taştığı zaman artık siz de olaya dahil olamazsınız. Adalet hükmedecek ve sonucu düşündüğünden, karşı tarafa böyle bir mesaj var. Düşündüğünden çok daha ağır olacak, olabilir. Evet. Bir benzer hikaye var. Süremizi aşmazsam anlatayım. Haksızlık etmemek ve kimseyi incitmemek adına ismi zikredemeyeceğim. Tam doğru hatırlayamıyorum ama bir Güneydoğu Anadolu erenler hikayesi var. Bir masum çocuğun testi taşırken su başında bir atlı, nasıl söyleyelim, cengaverle yolu kesişir. Cengaver su taşıyan çocuğu biraz horalar. Bu arada bir öğretmeni vardır çocuğun, su alsın diye göndermiştir çeşme başına. Horalanınca çocuk geri gelir, der ki birisi var orada, bana su vermiyor. Öyle mi, sen falancanın gönderdiğini söyle, git ismimi söyle, sana müsaade etsin, biz burada su bekliyoruz, suyu getir. Çocuk gider, oradaki cengaver yine der ki bana ne ondan, ben atımı sulayacağım, sen geri dur. Çocuk 2-3 kere gider gelir. Üçüncüsünde gittiğinde biraz da hani çocuk öğretmeninin verdiği görev vazifeyle biraz fazlaca kendini ifade edince cengaver de çocuğu horalar, iteler. İteleyince çocuk düşer ve testi kırılır. Öğretmene gelir, bu sefer testi de kırık, der ki böyle böyle oldu. Peki sen bir şey söyledin mi adama, atlı adama diye sorar öğretmene. O da der ki hayır söylemedim, hiç sesim çıkmadı. Çabuk git, koş, ona bağır, kız, bir şeyler söyle. Çocuk der ki hayır ben söyleyemem, hem de korkarım, o kocaman bir adam yani ben söyleyemem. Birkaç kere üsteler öğretmeni, ne olursun git ve ona bir şeyler söyle seni düşürüp testi yıkırdığı için. Söylemez çocuk, gitmez. Öğretmeninden de hani demek ki bir şefkati var, yolu o tarafa ermez. Fakat sonra haber gelir ki çeşme başındaki cengaveri atı şaha kalkar.
Yere düşürür.
Yere düşürür ve canından olur. Böyle bir hikaye var. Yani hani söyleyebileceğiniz söz yerinde ağırsa söylenebilir. Ama değilse, söyleyemiyorsanız biraz önce söylediğim gibi bir üst mahkemeye havale olmuş. Sanki sabreden hep bizmişiz gibi dinleriz biz bu hikayeleri.
Evet.
Ama kendi içimizdeki masumiyet tabii ki korunur ama asıl hikaye karşı taraf olduğunuz da önemlidir. Yani hiç kimseye bu anlamda söz söyletecek ya da söylemesini gerektirecek kadar ağır bir şey söylememektir esas. Kim bilemezsiniz yani çeşme başında kimin su beklediğini.
Evet.
O anlamda biz bu tür hikayelerin olumsuzluğunu kendi üzerimizden kullanarak hayat dersi çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Bir diğer hikaye deyimimiz, belki ondan bahsetmek yerinde olabilir. Molla Kasım sözü var. Yunus, şair Yunus'un dizelerinde yer alan. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bu aslında bilen ile yaşayan arasındaki farka atıf bir deyim. TRT'nin Yunus Emre dizisi dolayısıyla Molla Kasım deyimi tekrar gündeme geldi. Ben de o yüzden almak istedim. Yaşayanın halinden bilenin ve bilmekle yetinenin çok anlamamasından doğan bir durum bu. Ve zaman zaman bir eleştiri sözü. Ben bir hocamdan bu sözü duymuşluğum da var üstelik. Biraz fazla ama şöyle değil mi? Ama böyle değil mi diye üste gidince bu dizeyi söyleyip Molla Kasım sor bakalım başka sorun var mı demişti bize. Dolayısıyla yaşayanla bilenin arasındaki farktan doğuyor. Belki böyle bir deyimi biz kullanmıyor olabiliriz. Dinleyicilerimiz açısından da kullanmıyor olabilirler. Fakat böyle bir deyim varsa bizim hayatımızda bilenle yaşayan arasındaki farkı bilmek gibi bir şansımız var demektir.
Evet. Ne güzel söyledin.
O yüzden de deyimleri kullanmıyorum bana ne diyemeyeceğimize göre hikayesini öğrenerek hayatımıza neleri katabileceğimize bakmak ve eğer yurt dışındaysak, çocuklarımız, torunlarımız varsa, zaman zaman onlara masallar anlatıyorsak bu anlamda kullanabileceğimiz kaynaklar gözüyle deyimlere
bakmak.
Aslında
ne güzel olur. Tam şeydir. Çocuğa bir şey anlatırken hadi Molla Kasım söyle bakalım, sor bakalım.
Çünkü iyi bir davranış modeli verir yani. Evet. Ne yapıp ne yapmayacağınıza dair. Son bir deyimimiz var, onu paylaşmak isterim. Mürekkep yalamak. Belki dinleyicilerimiz biliyorlardır. Eski usul yazı ustaları, katipler kullandıkları kağıtlar şimdiki gibi kaliteli değil, mürekkebi dağıtıyor. Dağıtmasın diye aharla kaplanıyor. Ahar nedir? Nişastayla yumurta akı karıştırılarak yapılan bir tür mürekkep tutsun ve kağıdın yüzeyi düz olsun diye yapılan bir tür taban cilası. Fakat şöyle bir durum var. Yumurta akı ve nişasta tahmin edebilirsiniz. Suyla dağılır.
Evet.
Yani. Bu katipler için iyi bir şey aslında. Yaptıkları küçük bir hatayı serçe parmaklarını hafifçe yalamak suretiyle düzeltebiliyorlar. Bir tür silgiye dönüşüyor. Ama tabii birden çok hata yaparsanız aynı parmağı tekrar kullanamayacağınız için parmaklarınız mürekkep oluyor.
Tek yalamak
ve daha da özel bir durum var. Divit kullanıyorlar. Dinleyicilerimiz arasında divit kullanan var mıdır bilmiyorum. Divit çok zor kullanılan bir şey. Ben denedim, hakikaten zor. Divitin şöyle bir özelliği var. Mürekkep kuruyor üzerinde. Eski yazı yazanlar, biz üniversitede okuduğumuz için biliyoruz, çok Osmanlıca'da hareke kullanılmaz ama bir takım işte işaretlemeler vardır yine şedde gibi. O kullandığınız işaretlemelerde zaman zaman hata yaparsınız. O hatayı sildiniz, yerine yenisini yazacaksınız. Nasıl yazacaksınız? O diviti tekrar okkaya, mürekkebe batırırsanız çok fazla mürekkep alır ve o küçük işaretlemeleri yapamazsınız. Böyle bir durumda yine yapacağınız şey diviti hafifçe dilinize değdirmek.
Islatmak.
Islatmak. Suya batırırsanız da olmaz. Kıvamlı bir şeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla diviti dilinize değdirip o küçük yazma işaretlerini yapabilirsiniz. Hem sizi kurtarır hem de çok fazla yayılmasına engel olur. Ahır üzerinde zedelenmiş bir yerse özellikle yayılmasına engel olur. Çok az sıvandığı için, sıvılandığı için. Fakat tabii katip zaman içerisinde dili ve parmakları mürekkep halinde bir yazma eseri bitirirken epeyce bir mürekkep yalamak zorunda kalıyorlar.
Evet,
hakikaten.
Ama öyle de kullanırız. Eğer biri gerçekten çok yormuş, evet, geçirmiş ve çok işte yazmış çizmişse iyi mürekkep yalamış deriz onun için. Günümüze aslında doğru akmış o zaman.
Evet. Şöyle düşünebilirsiniz. Eski yazma bir eseri bir katip yaklaşık 3 ayda falan bitiriyor, 200 sayfalık bir eseri. Dolayısıyla direkt nasıl ona yazarla ve nasıl o yazıyla bir bütünleştiğini hayal edebilirsiniz. Çok şükür bugün matbaa var. Biz keyfini sürüyoruz.
Evet. Daha nice deyimlerimiz var ama süremiz kısa. Bugünlük bu kadar diyelim. Değerli konuğumuza, dil ve iletişim uzmanımıza Elif Berna Kutlayatay'a da çok teşekkür ederim. Bizi deyimlerin hikayeleriyle tanıştırdığı için. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.